Hayırlı akşamlar. Bu geceki sohbetimize başlıyoruz inşallah. Didem, Damla, Aylin ve Gülşah'la birlikte inşallah.
İnşallah.
Hepiniz hoş geldiniz. Harikasınız
İnşallah.
maşallah.
Maşallah herkes
Elhamdülillah.
çok güzel olmuş.
Teşekkürler.
Biliyorsunuz o dönemde çok şiddetli olaylar olmuştu 68 kuşağı döneminde. Çünkü sosyalist yani komünizmin çok hızlı yayıldığı bir dönemdi. Sovyetler Birliği'nin, Doğu Bloğu'nun Moskova tarafından yönetildiği, Mao'nun Çin'de putlaştırıldığı bir dönemdi. Ve öğrenci olayları da hızla şiddetle artmaya başladı o dönemde. Aynı zamanda Küba'da Fidel Castro vardı. Che Guevara aynı zamanda gene Küba'da hızla komünizmin yayılması için elinden geleni yapıyordu. Daha sonra Kongo ve Bolivya'ya gitmişti Che Guevara. Şimdi daha sonrasında biliyorsunuz Lenin'in işçi dediği, Mao'nun köylü dediği ve Herbert Marcuse'un da dün bahsetmiştim. Gençler dediği topluluklar hep birlikte domino taşları gibi hızla birbirlerine yayılarak bir komünist hareket oluşturmaya başladılar. İngiltere'de bu olaylar başladı. Daha sonra Fransa'ya, Paris'e yöneldi. Hatta Paris'te otomobiller parçalandı. Sokaklarda birçok gene olaylar oldu. İngiliz gençler Ho Chi Minh'in lehine sloganlar atmaya başladı biliyorsunuz. Hepimiz biliyoruz. İşte bu şekilde olaylar hızla artmaya devam etti. Paris savaş alanına döndü. Bu olaylar neden oldu? Çünkü o dönemde bütün dünya çapında Darwinist propaganda hızla yayılıyordu ve Darwinist propagandanın yayılması gençler arasında tabii komünizmi bir çözümmüş gibi onlara gösterdi. Çünkü sosyal adaletin o şekilde sağlanacağını düşünüyorlardı. Fakat tabii ki hiçbir şekilde sosyal adalet sağlanamayacağını şu an olsa hepsi bilirdi. Çünkü Darwinist propaganda, Darwinizm hiçbir şekilde bilimsel değildir. Yani bir kere ateist, Darwinist yetiştirilen bir genç, tabii doğal olarak Kur'an'ı da bilmediği için sosyal adaletin yanlış bir inançla, komünizmle sağlanacağını düşünüyorlardı. Fakat hiçbir şekilde ne korku olmadan, ne dehşet olmadan, ne şiddet olmadan komünizmin sağlanamayacağını şu an artık biliyoruz inşallah. Biliyorsunuz ülkemizde de bu çok 68 olayları devam etti.
Sağlanamayacağını.
Sağlanamayacağını tabii ki biliyoruz şu an inşallah. Deniz gezmişler, Mahir Çayanlar ülkemizde birçok olaylara karıştılar. Ama eğer bilselerdi gerçekten Darwinizmin bilimsel olmadığını, o zaman karşı propagandayı şu an alsalardı ki Kur'an'ın da gerçek yobazlıktan farklı olduğunu, yani yobazların gösterdiği gibi olmadığını bilselerdi, anti-Darwinist olurlardı, anti-komünist olurlardı. Çünkü Deniz Gezmiş çok akıllıydı, birçok dil biliyordu ve rahatlıkla Allah'ın izniyle anti-Darwinist olabilirdi. Böyle bir propaganda içine girmezdi. Dolayısıyla akılla, mantıkla baktığımızda biz komünizmin savunulacak bir yanı yok. Yani istedikleri rahatlı, huzurlu olabilecekleri de bir yanı yok. Kur'an dışında, Kur'an ahlakının yerleşik kılınıp huzurlu ve refah içerisinde bir hayat, demokrasi ve laiklik içerisinde bir hayat olması dışında komünizmin insanlara getirdiği bir ferahlık yok.
Bu yüzden biz komünist gençleri şu anda uyarıyoruz. O yüzden komünist gençlere ulaşmaya çalışıyoruz. Komünizmin kendi bildikleri gibi olmadığını, bildikleri şeyin aslında bir terörün ve insanları katletmenin yolu olduğunu, ancak bir yöntem olduğunu, bu şekilde insanlara yaygınlaştırıldığını ve bu şekilde insanlar arasında bir ideoloji haline getirdiğini uyarmak istiyoruz. İnsanlara bunun haberini vermeye çalışıyoruz. Şimdi ben dün başlamıştım gerçi ama devam edememiştim. Daha önceden işte PKK Komünist Terör Örgütü'nün aslında komünist olmadığını iddia edenler ortaya çıkmıştı. Komünistlerden oluşuyor tabii bu iddiayı ortaya atanlar da. PKK'nın bölücü bir terör örgütü olduğunu ve bunun komünizmle ilgili olmadığını, komünizmin bir fikir ve ideoloji sistemi olduğunu iddia etmişlerdi. Komünizm bir fikir ve ideoloji sistemidir fakat terörü esas alır, terörü getirir ve insanların zihninde terörü ortaya çıkarır. Yani terör fikrini ortaya çıkarır. İşte bu yüzden tehlikelidir. Komünist ideolojinin Leninizmi alan çok rahat katil olur. Çok rahat yani o fikri yanlışlıkla alan ve daha doğru bir fikirle beslenmemiş olan bir insan ölmeyi de öldürmeyi de çok kolay sayar. Şimdi ben tekrar Abdullah Öcalan'ın Leninizmi nasıl benimsediği ile ilgili birkaç sözünü okumak istiyorum ki PKK'nın nasıl Leninizmi takip ettiğini görsün arkadaşlarımız, komünist arkadaşlarımız. Bakın diyor ki Abdullah Öcalan, ne kadar elverişsiz koşulları yaşarsa yaşasın, işçi sınıfının objektif gücüne ve onun eylem kılavuzu olan bilimine, Marksizm Leninizme dayanmak zorundadır diyor. Ve dikkat edilirse diyor, bizim varlık nedenimiz sadece buna dayanmaktadır diyor. Yani varlık nedenimiz, PKK olarak varlık nedenimiz diyor. Leninizm ve Marksizm'e dayanmaktadır diyor. Bunu biz iddia etmiyoruz, Öcalan iddia ediyor. Bu bölücü örgütün elebaşısının 1 Mayıs 1982 tarihli konuşmasından alınan bir bölümdür. Yine Kürdistan'da, kendi kafasınca öyle tabii, Kürdistan'da Halk Kahramanlığı kitabında sayfa 87'de de şöyle diyor. İşte proletaryanın kahramanları Marx ve Engels. Bakın övüyor onları. İşte onun teorik, siyasal dahisi Lenin, dahi olarak görüyor bir teröristi. Katliamlar yapmış bir teröristi, dahi olarak görüyor. Ve onun pratik ustaları Stalin, Ho Chi Minh ve Mao diyor. İşte o yüzden Öcalan'ın gerçek rengini, gerçek fikrini ve PKK'nın gerçek oluşumunu bilmek zorundayız, anlamak zorundayız. Komünizmi körü körüne savunmak değil, komünizmin ne getirdiğini ve şu an ülkemizde nasıl bir felakete yol açtığını görmek zorundayız. Komünist arkadaşlarımızın da bunu görmeleri gerekiyor en kısa zamanda.
İnşallah. Biraz Kur'an ayetlerinden okumaya devam edeceğim inşallah. Allah müminlerin mutlaka birbirlerine kenetlenmelerini ve her zaman birlikte olmalarını Kur'an ayetlerinde, çok fazla Kur'an ayetinde bize bildirmiştir. Saf suresi 4. ayette de Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyorum. Şüphesiz Allah kendi yolunda sanki birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever diye Allah ayetinde bildiriyor. Demek ki müminler her dönemde kafirlerden ayrı olarak, müşriklerden ayrı olarak, münafıklardan ayrı olarak temiz bir kalple, Allah'a tamamen gönülden bağlı, saf olarak, derin bir sevgiyle Allah'a, aşkla ve derin bir sevgiyle, tutkuyla bağlanarak her zaman birlikte yaşıyorlar. Ve bu da Allah'ın ayetinde bildirilen bir durum. Çünkü Allah ayetinde birbirine kenetlenmiş bir bina gibi saf bağlayarak çarpışanları sever diye bildiriyor. Bu çok güzel bir nimet. Müslümanlar çünkü birlikteyken birlikten güç doğar. Ve Müslümanlar da birlikteyken çok güzel bir ortam oluşur. O güzel ortamın oluşmasının sebebi de Müslümanların olduğu yerde her zaman Kur'an ayetlerinde bildirilen o güzel ahlakın yaşanmasıdır. O güzel ahlak yaşandığında da insanların zaten fıtraten yaratıldığı o durumda insanların hepsi mutlu bir şekilde yaşayabilir. Allah'a iman eden bir insanın olduğu bir yerde karşıdaki her zaman ona güvenebilir. Ona hiçbir şekilde korkmaz. Çünkü Allah'tan korkan bir insan Allah'ın yasaklarına mutlaka uyacağı için, bir zorlukla karşılaşsa bile Allah'ın haram kıldığı şeyleri asla yapmayacağı için, onun için her zaman güvenilirdir ve sevgi doludur. Allah başka bir ayetinde de şöyle buyuruyor. Maide suresi 55 ve 56. ayetlerde. Sizin dostunuz, veliniz, ancak Allah, onun elçisi, rükû ediciler olarak namaz kılan ve zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost, veli edinirse, hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır diye Allah ayetinde bildiriyor. İnşallah bu dönemde de, ahir zamandayız. Allah'a güvenip dayanan ve kınayıcının kınamasından asla korkmayan samimi mümin topluluğunu inşallah İslam ahlakının hakim olduğu bu dönemi görmeyi nasip edecek. Ve bu dönemde de Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve Hazreti İsa Aleyhisselam'la birlikte tüm dünyada mükemmel, güzel, çok güzel ahlaklı insanların olacağı bir ortam olacak. Allah inşallah bu dönemi, tüm güzellikleri görmeyi bizlere nasip etsin.
İnşallah. Zaten Kur'an ahlakının yerleşmesinden dolayı bu ortam olacak, senin söylediğin gibi. İnşallah. Yani çünkü Müslümanların zaten özelliği nedir? Kur'an ahlakını yaşamalarıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yerine getirmeleridir. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biz baktığımızda ne görüyoruz? Kur'an'ı hayatına tam olarak geçirmiş mükemmel bir Müslüman örneği ve ahlakının Allah üstünlüğünü ayetlerinde de bize bildirmiştir inşallah. Şimdi ben Hazreti Ayşe annemizin Peygamber Efendimizin güzelliğini anlattığı bazı sözlerinden okumak istiyorum inşallah. Şöyle tarif ediyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok yakışıklı ve alımlıydı. Bakın hocamızın hep anlattığı Müslüman'ın nasıl olması gerektiğiyle ilgili özelliklerden birinci örnek bize Kur'an'ı en iyi hayatına geçiren kişi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok yakışıklı ve alımlıydı diyor. Mübarek yüzü ayın 14'ündeki dolunay gibi parlardı, yani nurla parlardı. Orta boydan daha uzuncaydı ve başı büyük, saçı dalgalıydı. Çok heybetliydi Peygamberimiz. Görünümünü görenler, bakanlar zaten hemen, sadece görünümünden bile etkilenip hemen ona tabi olurlardı inşallah. Saçları kendiliğinden iki yana ayrılırsa öylece bırakır toplamaz. Bir tarafa meylederse de olduğu gibi bırakırdı. Yani doğal bir güzelliği vardı. Saçları da ona uygun olarak doğal bir şekil alıyordu inşallah. Saçlarını uzattığı zaman kulaklarının belli bir hizasını geçecek kadar uzattığını söylüyor Hazreti Ayşe annemiz. Beyaz renkli ve geniş alınlıydı. Yüzünün nuru da o şekilde parlardı. Kaşları gürdü. Gayet güzel burunluydu. Ve kaşlarına yakın kısmında hafif bir yükseklik vardı ve parlayan bir nur gibi parlardı diyor. Biliyorsunuz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın burnu da ince ve güzel burunlu. Evet. Fakat çok hafif bir bombe var onun da burnunda. Peygamber Efendimiz'in soyundan geldiği için Allah bu şekilde benzerlik olarak da yaratmış maşallah Hazreti Mehdi Aleyhisselam'la. Gür sakallı, iri gözlü, düz yanaklı, geniş ağızlıydı. Ve gülümsediği zaman inciler gibi parlayan dişleri vardı. Tertemiz peygamberimiz maşallah. Her yerinden, elinden, yüzünden nur akıyor. Fakat aynı zamanda da çok bakımlı, tertemiz ve görünüşüyle hemen herkesi etkileyebiliyor maşallah. Boynu sanki gümüşten bir huzmeydi. Endamı ve azaları uyumluydu. İki omuz arası genişti. Geniş omuzlu peygamberimiz. Yine Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın da özelliği biliyorsunuz. Bilekleri uzundu, ölçülü ve dengeli bir yürüyüşe sahipti. Acelesiz, vakur fakat süratli, sanki yokuş aşağı iniyormuş gibi rahat yürürdü. Yani genel görünümü çok asil ve çok akıllı bir insan olduğu için, çok da modern olduğu için peygamberimiz bütün görünüşüyle, her şeyle muazzam maşallah insanları etkiliyor. Dönerken tüm vücuduyla dönerdi. Yani böyle Peygamber Efendimiz o asaletin getirdiği ve Müslüman ahlakının getirdiği vakarla birlikte mimikleri de çok asildi. Hiçbir zaman diğer cahiliyedeki insanların kullandığı mimiklere tevessül etmedi. Hiçbir zaman bu tarz şeyleri olmazdı. Mesela bir yere döneceği zaman böyle göz ucuyla bakma, o tarz bir tavır değil. Bütün bedeniyle dönerek o kişiye direkt yönelerek bakardı. Maşallah anlamlı bakardı diyor. Çünkü çok akıllı. Maşallah. O imanın nuru bakışlarına da yansıyor elhamdülillah. Yürürken asabını önüne alır, rastladığı insana ilk selamı o verirdi. Çok güzel ahlaklı olduğu için her halinden, her tavrından anlaşılıyor inşallah. Konuşurken kelimeler ağzının içini doldururdu. Yani konuşmasına önem verir, kelimeleri bütün olarak kullanırdı diyor. Yani mesela bazı insanlar biliyorsunuz konuşurken ne dediğini bir türlü anlayamazsınız. Ya çok kısık sesle konuşurlar ya kelimeleri yutarlar. Ama peygamberimizin aklı konuşmasında da tecelli ediyor. Ve kelimeleri tam anlamıyla kullanırdı diyor. Ve bütün dinleyenler hemen anlardı diyor. Özlü söyler, veciz konuşurdu. Hiç kimseyi küçümsemezdi maşallah. Resulullah yüz olarak insanların en güzeliydi. Renk olarak en nurlusuydu. Hiç kimse onun güzelliğini anlatamaz. Ancak onun yüzü Bedir gecesinde aya benzetilebilirdi. Tekrar devam edeceğim inşallah.
Maşallah. Maşallah. Allah razı olsun maşallah. Ben dün evrimcilerin sahtekarlıklarından, dünya üzerinde yaptıkları en büyük sahtekarlıklardan bazılarının örneklerini veriyordum. Onlarla devam etmek istiyorum inşallah. Lucy ile başlayalım. Şimdi Lucy için ne demişti evrimciler? İnsanın en eski maymun atalarından biri olduğunu iddia ettiler Lucy'nin. Bu çok büyük bir yankı uyandırdı. Fakat sonra ne oldu? Lucy'nin canlının fosili üzerinde yapılan inceleme neticesinde yürüyüşü dahil bütün özelliklerinin şempanzelere özgü olduğu ve Lucy'nin sadece bir şempanze olduğu ortaya çıktı. Hatta en büyük bilim dergilerinde bile Elveda Lucy diye başlıklar yayınlandı. Kendileri de kabul ettiler sahtekarlıklarını ve Lucy'nin sadece bir maymun olduğunu. Sonra Haeckel'in çizimleri. Haeckel'in çizimleri gerçekten dünyada yaptıkları en büyük sahtekarlıklardan biridir. Zaten Haeckel de sonra bunu çok açıkça kendisi itiraf etmiştir kendisi yaptığı sahtekarlığı.
Didemciğim, Lucy konusunda bir şey eklemek istiyorum.
Tabii, buyur.
O zamanlar Australopithecus efferensis diye bir tür ortaya attılar Lucy'yi göstererek, örnek olarak göstererek. Lucy'nin geçersizliğiyle birlikte onun da bir atmasyon olduğu ortaya çıktı. Evet, evet. Sonradan o gruba dahil edilen bütün türlerde sahtekarlık olduğu ortaya çıktı.
Yine. Evet, tabii ki inşallah. İnşallah. Haeckel'in çizimleri için ne demişlerdi? Haeckel'in çizimlerine bakarak insanın anne karnındaki gelişim evrelerinde kurbağadan insan cenine sözde bir evrim geçirdiğini ve türler arasında da bu tür bir evrimleşmenin yaşanmakta olduğunu iddia ettiler. Bu dediğim gibi en büyük sahtekarlıklardan biriydi. Sonra ne oldu? Resimde de var. Haeckel'in embriyo çizimlerinin sahte olduğu, farklı canlıların embriyo resimlerini kullanarak kasıtlı olarak insan embriyosu gibi gösterdiği anlaşıldı. Ve en acısı da şu, en acısı derken tabii ki insanlık için çok önemliydi ama evet. Haeckel, doğru bir kelime bulamıyorum şu anda ama
sahtekarlığını
evet, yani yüzsüzce diyeyim itiraf etti. Ve şu şekilde söyledi, tam onun sözlerini okuyorum. Bu yaptığım sahtekarlık itirafından sonra kendimi ayıplanmış ve kınanmış olarak görmem gerekir. Fakat benim avuntum şudur ki, suçlu durumda yan yana bulunduğumuz yüzlerce arkadaş, birçok güvenilir gözlemci ve ünlü biyolog vardır ki, onların çıkardıkları en iyi biyoloji kitaplarında, tezlerinde ve dergilerinde benim derecemde yapılmış sahtekarlıklar, kesin olmayan bilgiler, çok az tahrif edilmiş
şematize edilip yeniden düzenlenmiş şekiller bulunuyor. Yani yaptıkları sahtekarlıkları nasıl kendi ben yapıyorum ama onlar da yapıyorlar zaten dedi.
Yani o kadar pişkinim, o kadar rahatım ki yani benim bu sahtekarlığı itiraf etmem veya yapmamda bir sakınca yok
evet,
diyor kendisi.
Evet, Didemciğim şöyle bir şey oldu. Heykel kendisinin sahtekarlık yaptığını itiraf etti fakat hala ülkemizdeki bazı evrimciler evet. onun sahtekarlık yaptığını kabul etmedikleri için evet, kartonları çizimlerini yapıp mandalla üniversite koridorlarında sergileyip bir de bunun bilimsel bir şey olduğunu iddia edebiliyorlar. Bizim 100 milyon yıllık fosillerimizin kırılması gerektiğini, yok edilmesi gerektiğini, 100 milyon yıllık olduğunu kabul ettikleri halde ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bilimsel değil diye iddia ediyorlar. Havluya sarıldığı için fosiller. Bunlar bilimsel değil de kendileri ne yapıyorlar bilimsellik adına? Kendi kendine sahtekarlık yaptığını itiraf etmiş olan bir adamın sahte çizimlerini alıp mandalla ipe dizip üniversite koridorlarında bilimsellik adına sergiliyorlar.
Daha sonra at serisi. At serisi de onların yine en büyük sahtekarlıklarından birisi de. At serisi için ne dediler yani atın evrimi için? 50 milyon yıl önce 4 tırnaklı tilki büyüklüğündeki bir canlıdan bugünkü atın oluştuğunu iddia ettiler. Ve bunun için soyu tükenmiş ve birbirleriyle hiçbir bağlantısı olmayan canlıları kendilerine göre dizerek boy farklarıyla tırnak sayılarının azalan canlıları oluşturdular. Ve işte bu atın evrimi dediler. Fakat daha sonra ne oldu? Bulunan bütün fosiller at serisini defalarca yalanladı. Sonunda farklı tarihlere ait farklı tırnak sayısında farklı canlıların oluşturduğu at serisinin bir sahtekarlık olduğu anlaşıldı. Ve 47 milyon yıllık at kafatasının bulunmasıyla da bu sahtekarlık tamamen ispatlanmış oldu. Maşallah. Bunlar sadece sahtekarlıklarından bazıları. İnşallah devam edeceğim anlatmaya.
Onlar at evrimleşmeye 50 evet. milyon yıl önce başladı derken biz onlara 47 milyon yıllık.
47 milyon yıllık. Bugünkünün tıpatıp aynısı at bu kafatası evet. fosili gösterdi.
Şimdi biz bunu anlatıyoruz. Ne demiştilerdi? Ne oldu diye. Sahtekarlık oldu ortaya çıktı diyoruz. Ama ne olmaya devam ediyor diye bir bölüm daha ekleyelim. Evrimciler büyük bir pişkinlikle yine at serisini biyoloji kitaplarına işte kendilerince sözde evrim kitaplarının içine koyup sanki böyle bir gerçek varmış gibi insanları kandırmaya devam ediyorlar. Aynı Hekel'in sahtekarlığında evet. olduğu gibi.
Şimdi evrimcilerin bir propagandası daha var. Bu da biliyorsunuz mesela bir canlıdan bir DNA kopyalandığı zaman işte canlı yarattık, canlı oluşturduk, haşa yeni bir canlı ürettik gibi yani böyle spekülasyonlar yaparak insanların dikkatini çekmeye çalışıyorlar. Tabii insanlar gazeteden veya bilgisayardan, internet sitelerinden böyle haberler okuduklarında da bir tek onu okuyorlar. Yani detaylarına bakmıyorlar ama detaylarına bakın. Takıldığında tabii bazı insanlar bakıyorlardır fakat genelde dikkat çeken bu propaganda oluyor. Ama detaylarına baktığımızda biz Allah'ın yarattığı bir DNA var. Bu DNA'nın içerisindeki ya gen kopyalanmış oluyor veya ona göre değişik düzenlemeler yapılmış oluyor. Ama Allah'ın ol demesiyle o hücrenin var olması gerekiyor baştan. Evet.
Ben de hücrelerde gerçekleşen bir başka olaydan bahsetmek istiyorum mucizevi yönünü görmemiz için. Bizim bedenimiz içinde hücre haberleşmesi diye bir şey gerçekleşir. Şimdi bu nasıl bir sistemdir? Biz mesela bir şeye bakarız, bir şey görürüz, gözümüze bir sinyal gelir. O sinyal vücudumuz boyunca önce beyine gider, sonra vücudumuz boyunca ilerleyerek ilgili hücrelere ulaştırılır. Mesela vücut içinde de bu aynı şekilde böyle geçerlidir. Hücreler içinde bir iletişim vardır. Hücreler sinyalleşerek birbirleriyle konuşurlar. Ve hücreler konuştuktan sonra hücrenin içine giren sinyal proteinler vasıtasıyla da birbirleriyle konuşur. Yani sinyal orada da devam eder. Bir videomuz vardı kısaca ona bir bakabilirsek eğer. Şimdi bakın dışarıdan gelen bir uyarı var insana ulaşan. Mesela görme duyumuza ulaşan bir uyarı. Sinyal içeri girdi şu anda bedenimizden. İçeri girdiğinde sürekli olarak dolaşma halinde. Bakın beyincik ve beyine ulaştı şu anda. Beyinden sinyal akışı başlayacak. Bir elektrik akışı başlayacak. Biliyorsunuz dışarıdan gelen fotonun elektrikle ilgisi yok ama beyin onu üretiyor. Beyin hücreleri, akson ve dendritler bunu omurilik vasıtasıyla aşağı doğru indiriyorlar. Ve kana karışıyor. Şimdi damarlarımıza ulaştıktan ve sinyal kana karıştıktan sonra sinyaller proteinler vasıtasıyla tekrar vücut içinde hareket ediyorlar. Vücut içinde gördüğünüz gibi al yuvarlarla birlikte hareket eden çeşitli proteinler var. Bunlar hormonlar, habercidir hormonlar. Her zaman haber taşırlar. İlgili hücreyi bulduklarında da ilgili hücrenin içinde küçük proteinleri ayrıştırıp, evet bundan sonrası biraz karışık. O yüzden ben bundan sonrasını anlatacağım. Çok teşekkür ederim. Hücrenin içine girdikten sonra o küçük proteinler hücrenin ilgili yerine ulaştırılacak olan sinyali götürüyorlar. Fakat bu sinyal gerekirse hücre içinde çekirdek içinde olabilir. Çekirdekten daha önce bahsetmiştik. Çekirdeğin bir zarı vardır, kapıları vardır. O kapılardan geçiş içinde proteinler izin verirler. Sinyalin içeri girişine izin verirler. Eğer DNA'ya yani çekirdek içine ulaşması gereken bir sinyalse. Eğer değilse, eğer sadece hücre içinde kalacak bir haberciyse o zaman hücre içinde bırakırlar. Şimdi burada çok temel hatlarıyla anlattığım bu hücre haberleşmesi nedir? Hücre haberleşmesi şu demektir. Vücut içindeki bütün hücreler birbirlerini tanırlar. Vücut içindeki bütün hücreler haber götüren hormonları tanırlar. Hormonları tanıdıkları için onlara izin verirler, yol verirler. Ve ilgili hücreye gidene kadar da o yolu onlara açarlar. Mesela o hormon farklı bir hücreye ulaşıp da oradan oranın kapısından içeri girmeye çalışırsa asla ve asla izin vermezler. Yalnızca ve yalnızca orada o işi yapacak olan hücreye o sinyalin ulaştırılması maşallah, gerekiyordu. Maşallah. Mesela böbrek hücresi ise böbrek hücrelerine ulaştırılması gerekiyordur ve vücut bunu bilir. Böbrek hücresindeki kapılar o hormonları açılır. İşte bu vücut içindeki haberleşmedir. Her bir hücre, her bir protein birbirini tanır. Muazzam bir yaratılıştır.
Hocam maşallah. Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz
hoş
hocam.
Geldiniz hocam.
Maşallah. Ne şıklık böyle hocam.
Önce bir yanağın sıklık.
Aylaş hocam.
Aynen
hocam. Gösterebilirsiniz. Evet. Bu çocuğum.
Maşallah. Maşallah. Hücreyle ilgili anlatıyordum hocam. Hücre içindeki haberleşmeler. Vücut hücre. İçinde.
Yani hücre hormonları aydınlatıyorsunuz.
İnşallah. İnşallah.
Darwinist materyalistleri de aydınlatıyorsunuz.
Evet.
İnşallah.
Cehalet, zaruret, ihtilaf diyor Bediü zaman.
Evet.
Karşıtlarımız bak. Cehalet, zaruret, ihtilaf. Evet. Müthiş bir cahillik var. Darwinist materyalist kesimde. Büyük evet. Bölümünde. Cehaletleri gittikçe aydınlanıyorlar.
İnşallah.
Ama İzmir olalım böyle olalım.
Maşallah. Maşallah.
Vesile oldu. Teşekkür ediyorum. Ne kadar kovalist arkadaş varsa. Hepsinden Allah razı olsun.
Maşallah. Maşallah.
Hakikaten aklımda yoktu.
Gerçekten.
Maşallah.
İzmir'i şenlendirdik.
Maşallah.
Vesile oldular. Maşallah. Demek her mahalleye bir komünist lazım.
Evet.
Maşallah. Tamam kısa bir ara verelim. İnşallah. İnşallah.